أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis dersinde bir özel bölüm olarak Peygamber Efendimiz'den bu yana kutsi hadisler ya da ilahi hadisler adına bir bölüm oluşturulmuş. Aslında bu sözler de hadis-i şeriftir ama onların özel bir bölümü. Önce konuyla ilgili genel bir bilgi sunalım, sonra bu tür hadislerden bir demet sunalım inşallah. Allah alimdir. Bilgi O'nundur, bilendir, bilgisinde yanılmayandır ve bildirmeye de tek yetkili olandır. Rahman suresinde bunu şöyle öğreniyoruz. Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Rahman olan Allah, Kur'an'ı öğreten Allah, insanı da yaratan Allah ama insana beyanı, konuşmayı, anlamayı, anlatmayı öğreten de Allah. Buradan hareketle insan eğer bir şeyler biliyorsa ve bu bildiğini bir başkasına bildirmeye çalışıyor, hatta başarıyorsa, bu özelliği ona veren de Allah. Düşünsenize, karşıdaki bir şeyler anlatıyor ve siz anlıyorsunuz. Nasıl? Hatta görmediğiniz, hatta yanında değilsiniz, uzağındasınız olarak sesini o anlamda doğrudan duymadığınız birinin size ne dediğini bile anlıyorsunuz, değil mi? Mesela Alak suresinde de bu şöyle anlatılmıyor mu? İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Kalemle öğreten Allah, ikram sahibi olan Allah, Rabbimiz olan Allah, hem de insana bilmediğini öğreten Allah, işte bu Allah ilim sahibi, bilen, bildiren Allah'tır. Öyleyse biz, yani tüm insanoğlu bir şeyler biliyorsa bu bilginin kaynağı Allah'tır. Allah öğrettiği için ya da öyle bir imkan verdiği için biliyoruz. Fakat öğrenim kolaylığı için birbirine yakın bilgileri ya da bilgilenme yollarını bir grup yaparsak karşımıza şu kategoriler çıkar. Allah'ın öğrettiklerinin başında kelimesi kelimesine, harfi harfine, bizzat onun diziniyle, dizmesiyle, sıralamasıyla öğrettikleri var ki, biz bunlara Kur'an, yani kendisiyle ibadet olunan, okunması gerekenler diyor, sureler ve ayetler olarak sıralıyoruz. Yani, Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretmiştir, ama öyle özel bir öğretim bölümü ki, içindekilerin sırası, hatta surelerin sırası, harflerin ya da kelimelerin ya da ayetlerin sırası hep Allah'tandır. İşte Allah'ın öğrettiklerinin en özel ve en güzel bölümü bu. Diğerleri güzel değil mi? Hayır, ama bu bir farklı, diğerlerine karışmasın diye onu özel olarak söyledik. Allah'ın öğrettiklerinden bir bölümü de Aleyhissalatu vesselam'a söyledikleri, empoze ettikleri, ilham ettikleri, vahiy ettikleri ama lafzan muhafaza altına almadıklarıdır. Kelime olarak ya da cümle olarak, harf olarak, işte ben onu koruma altına aldım demediği öğrettikleri vardır. Bunlara hadis diyoruz. Cebrail gelip söylemiş, peygamber anlamış, onu kendince ifade etmiş olabileceği gibi, bir dönem Allah'tan gelen bu ifadelerin ümmete Allah dedi diye denilmesi de uygun olanları vardır. Yani bunları iki ana grupta topluyorum. Bir, Peygamberimizin kendi kendine, kendi sözüymüş gibi işte öylece ifade ettikleri, siz şöyle yapın, ne oluyor size de böyle yapmıyorsunuz ya da şunu gidin, bunu edin, burada durun, burada yürüyün gibi ifadeleri var ya Peygamberimizin, işte onlar, o şerefli sözler. Ama ikinci bir grup var ki bu söz alanında, Cenab-ı Peygamber sözün başında Rabbim bana dedi ki Allah size şöyle söylüyor. Bakın Allah size ne dedi dinleyin diye işi Allah'a havale ederek öyle ifade ettiği sözler de vardır. İşte bunlara kutsi hadis ya da ilahi hadisler diyoruz. Peki ama onların kelimelendirilmesi, harflere büründürülmesi, dizilmesi, sıralanması yine kime aitmiş? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Ve fakat Allah'tan da öylece gelebilir mi? Tabi aynı zamanda Allah da öylece demiş de olabilir bu sözleri ama bu sözlerin kelime dizinini korumayı Allah üstlenmemiş. Ben onları koruyacağım, ben onları muhafaza edeceğim, onları namazda bana okuyacaksınız, onları kıyamete kadar lafız olarak koruması bana aittir dememiş bunları ama elbette bu bilgilerin kaynağı da Allah. Bir üçüncü grup var. Allah'ın bize öğrettiklerinden yine özel bir grup, peygamber planında düşüneceğimiz bir grup. Peygamberimiz sadece bir insan olarak, sadece kendi kendine, bizzat kendiliğinden düşünmüş ve söylemiştir. Ama öyle özel bir insan ki sürekli Allah kontrolünde olunca, eğer yanlış olsaydı Allah düzelteceğinden, yani düzeltilmemişse Allah'ın onayından geçmiş bir söz biliyoruz ve işte bu söz konusunda da onun şerefli bir söz olmasını ifade ediyor. Allah'ın öğrettiğidir, peygambere öğretilenlerin ürünüdür diyor ve hadis-i şeriflerde böyle bir grubun da varlığına evet diyoruz. Nereden mi çıkardık? Ya aleyhissalatü vesselam kendi kendine bazı kararlar alıyor bazen ya da istişare sonucu bir karar alıyor bazen de Allah onaylamamışsa diğer onayladığını kendi kendine yapmıştır diyor ama Allah'tan onay aldığı için de o da şerefli sözdür diyoruz. Mesela Bedir'de nerede konuşlanılacağıyla ilgili peygamberin sahabeyle istişare sonucu aldığı kararı Allah bozmamış, ha demek onaylamıştır diyoruz. Ama Bedir savaşı sonunda esirlere yapılacak muamele konusunda Allah onaylamamış, olmadı senin bu yaptığın demiştir de işte bu kararı peygamber kendi kendine almış ama Allah'ın onayından geçmediği için de işte o kenara alınacaktır diyoruz. Zaten böylesi örnekler en fazla bir sayımla 15 kadardır. Peki Allah'ın öğrettiklerini bu dört ana grupta toplayınca bitti mi diyeceksiniz? Yani bizzat Allah'ın söz olarak ortaya koyduğu, kelimelerine, harflerine karışıp kıyamete kadar muhafaza edeceğim dediği Kur'an-ı Kerim 1. İlahi yani kutsi hadisler 2. Diğer hadisler 3. Peygamberimizin bizzat kendi kendine söyleyip Allah'ın bozmadığı yani onayladıkları 4. Tamam mı? Allah insanlara sadece bunları mı öğretmiş? Evet, kelimelere dökülenler anlamıyla evet bu kadarını öğretmiş ama kelimelere dökülmesi açısından bize ait olanlar da var. Peki söyleyin, acaba onları Allah öğretmemiş mi? Yani bir dostunuzun sıkıntısını gidermeye ciddi ve samimi yola çıktınız. Kafanızı yokluyorsunuz, çözüm olarak hiçbir şey yok. Ne dersiniz? Oraya varınca da bomboş bir kafayla mı konuşuyorsunuz? Allah Allah demediniz mi? Acaba neler neler aklınıza gelmedi mi? Söyleyin, onları sizin aklınıza getiren Allah değil mi? Yani mesela bir boşanma öncesinde birine yardıma gidiyordunuz. Giderken neler diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Zaten tarafları da henüz dinlemediniz. Onları dinledikçe ne kadar güzel yorumlar, ne kadar güzel hoş çözümler önerdiniz. Peki söyleyin, bunu size Allah söylemedi mi? Ama dikkat edin, bunları size Allah söyledi derken sadece siz Allah'ın bizzat söylediği yani ayetler ve hadislerle doğrudan mutabık olan görüşleriniz konusunda siz kendinizi bağlayabilirsiniz. Ama bir başkası Allah sana öyle söylediğine inanıyorsan Allah bana da böyle söyledi diye ona itiraz edebilir. İşte bu konuda titiz davranacağız. Yani ben hayır düşündüm, ben Allah'tan hayırlısını istedim. Allah da aklıma bunları getirdi. Öyleyse bu Allah'ın vahyidir demeye kimsenin doğrudan hakkı yoktur ama Elbette öğrendiklerimize imkan veren Allah'tır. Elbette önümüzü açan Allah'tır. Elbette fikrimizi, firasetimizi, basiretimizi açıp da bizim düşünce dünyamızı, ufkumuzu genişleten Allah'tır. Onlar konusunda da bilgi kaynağı elbette Allah'tır diyoruz. Ama o konumuzun dışında. Dönelim yine kutsi hadislere. Demek ki anladığım kadarıyla Allah'ın peygambere söyle dediği ya da konuyu anlattığı ya da sözlerini ilham ettiği, vahyettiği özel konular varmış veya tersine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı ya da genel bir muhteva ile özel bir eğitim alanında bulunduğundan dolayı Allah'ın bildirdiği konuları, bakın Allah size şöyle söylüyor, bakın Allah sizden şunu istiyor, bakın Allah Celle Celaluhu size neler haber veriyor diye beyan etmişse, işte onlar hadislerin özel bir bölümünü oluşturuyor. Değilse bunlar Kur'an'dan alınmış esintiler, değilse bunlar Kur'an'ın bozulmuş tarafları ya da Kur'an'dan çıkarılmış veya Kur'an'a eklenmesi gereken taraflar değil. Bunlar ifade tarzıyla böyle. Ama biz hadislerin öğrenilmesi için ayrıca farklı kriterlerle hadislerin gruplandığını bilmiyor muyuz? Mesela iki şey var ki diyen hadisler ama üçlü olarak anlatılan hadisler, yok dört madde olarak söylenen hadisler gibi böyle hadisler gruplandırılmış mı? Mesela İbn Hacer el-Askalani adında o meşhur hadis alimi Münebbihat adıyla böyle bir kitap hazırlamış. Veya Evail diye bir kitaptan söz edilir. Yani her şeyin bir şeyin, şu şeyin bu şeyin ilki ama ilki işte şunun ilki gibi bundan söz eden hadisler. Veya kıyametten, ahiretten söz eden hadisler ya da namazdan, abdestten söz eden hadisler gibi. Veya Abdullah bin Amr bin As'tan nakledilen hadisler, Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen hadisler ya da Abdullah bin Mes'ud'un bize haber verdiği hadisler gibi hadisleri öğrenme açısından gruplara ayırabiliriz. İşte kutsi hadisler de böyle. Peygamberimizin bize ilettiği vahyin pırıltılarıdır. Namazda okumamız imkanı olmayan ama Allah'tan alınan bilgilerin peygamber ağzıyla bize ifadesidir. İşte onlara bu açıdan kulak veriyor ve dinliyoruz. La ilahe illallah hasni ve men dakhala hasni emine min azabi diyor Cenab-ı Hak diye aleyhissalatü vesselam bize naklediyor. Buna göre Hazreti Ali Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cenab-ı Peygamber Allahu Teala'dan şöyle naklediyor diyeceğiz. Buna göre sahabe Peygamberden, Peygamber Allah'tan bize şöyle naklettilerse, o sahabeden de tabi'in, ondan da duyanlar etba-u tabi'in, sonra yazıya geçirenler, ondan sonra da o kitabı okuyup bize nakledenler, ama din diye öğreneceğimiz şeyin nereden geldiğini bilelim elbette. Yani bir sözü bir de üstelik Peygamberimiz özelleştirerek, bakın Allah size ne söylüyor diyorsa, onu daha bir farklı dinleyelim. Peki öyle demediklerini, öyle söylememişse yani diğer sözlerini eyvallah etmeden mi dinleyeceğiz? O anlama gelmez. Yani aleyhissalatü vesselam bazı konulara yeminle başlıyorsa, bazen tekitli cümleler kullanıyorsa, bazen örnekli anlatıyorsa, bazen herkese konuşuyor, bazen Müslümanlara söylüyorsa, bazen ailesine hitap ediyor, bazen arkadaşlarına konuyu arz ediyorsa, o zaman bize düşen de burada Allah böyle dedi dedikleriyle baş başa olduğumuz bilinciyle yine iyi bir Müslüman olmanın yapı taşlarını öğreniyoruz diyeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala şöyle buyuruyor diye naklediyor bize. Dinliyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, La ilahe illallah hasni ve men dekale hasni emine min azabi. La ilahe illallah sözü, işte bu kelime-i tevhid, işte bu kelime-i şehadet benim kalemdir diyor. Kale, kal'am eskiden öyle ifade edilirdi. Yani kale, işte o benim kalemdir. Kim ki benim kaleme girerse, benim kalemde olursa, işte o azabımdan emin olur diyor Cenab-ı Hak. Ne dersiniz? Demek ki Allah'ın bir kalesi var. O kaleye girmek için bir kapısı ya da bir giriş izni, ya da bir vizesi ya da bir belgesi var. Yani onu taşımayanları almıyor Allah, ya da onu demeyenleri ya da oradan gelmeyenleri ya oraya müracaat etmeyenleri almıyor Allah. Allah'ın kalesine girmek için bizden istenen la ilahe illallah'tır. Yani hemen itiraz etmeyin. Ya da madem ki Allah la ilahe illallah diyen Allah'ın kalesine girer diyorsa, öyleyse Muhammedur Resulullah'a gerek yok demeyin. O onun ayrılmaz bir parçasıdır, onsuz olmaz bir parçasıdır. Yani la ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen, bunu Allah dedi, peygamber bana öğretti diye söyleyen, Allah'ın isteği, peygamberin dediği gibi söyleyen, Allah'ın kalesine girer ki, Allah'ın kalesine girenler elbette Allah'ın azabından emin olurlar. Peki neden acaba bu insanlar her şeye bir itiraz, her şeye bir yol bulmaya, bahane bulmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz? Benim aklıma şöyle geliyor. Galiba bu insanlar, la ilahe illallah dedi madem, Muhammedur Resulullah demediğine göre diye, eğer oradan bir kaçış, bir çıkış yolu arıyorlarsa, herhalde, ama ben la ilahe illallah'ı ben kendime göre anlar, kendime göre söylerim. Bir de Muhammedur Resulullah eklersek, bunu peygamber bazında, onun planında, onun dediği gibi demem gerekecekse, o bana zor olacak. Ben kendi kendime söylesem, Allah da ondan memnun olsa, ben onu bazen 3 defa, bazen 33 defa, bazen yattığım yerde, bazen kalktığım yerde söylesem, bazen kafamda iş planı kurarken, bazen kafamda eş planı yaparken ya da aş planı yaparken söylesem, ama bunu ben kendime göre ayarlayıp söylesem, içi boşaltılmış olarak söylesem, dışı süslenmiş olarak söylesem, celi söylesem, divani söylesem ya da uşşakı söylesem, şazeli söylesem veya nihavent söylesem, rast makamında Hüseyin'i söylesem, İşte bir çeşit söyler, ben bu la ilahe illallah'ı Allah'ın kalesine girer ve orada Allah'ın azabından, gazabından emin olurum diyenler, galiba Muhammedur Resulullah bölümünü ya görmezlikten gelmeye ya özellikle diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Yok öyle. Allah'ın Resulü bana haber veriyor. Allah diyor ki, la ilahe illallah hasni, o bir benim için kaledir, o benim kalemdir, o benim kalamdır. Ve men dehale hasni, kim ki kalama girmiş, kim ki benim kaleme müracaat etmiş, benim kalemde yerini bulmuş, kaleye girmişse, emine min azabi, o azabımdan emin olacaktır. Artık oraya girenler benim azabıma uğramayacaklardır. Neresi ki o? Sanki cennet gibi tarif edildi değil mi? Elbette, yani Allah'ın kalesine girenler azabından emin olursa, azaptan emin olma yerinin, Darusselam olarak eman yerinin, emniyet yerinin, güven yerinin, selamet yerinin cennet olduğunu bilince, evet burası cennettir diyebiliyoruz. Bir başka hadis Enes bin Malik'ten diyor ki, aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Dinliyoruz. Ve izzeti ve celali ve rahmeti la eda'u finnari ahaden kâle la ilahe illallah. Ya Rabbi bizi onlardan. İzzetime, celalime ve de rahmetime yemin ederim ki, la ilahe illallah diyen hiçbir kimseyi ateşte, yani cehennemde bırakmayacağım. Nasıl oldu yani? Ben dedim ya, tamam seninkini Allah dedi kabul edecekse sen de cehennemde kalmayacaksın. Dedim ama Allah'ın garantisini bilmiyorum, ben kendim dediğimi zannediyorum. Yani ben ona yetkili değilim ki, ancak öğrendiklerimi şöyle özetleyebilirim. Allah peygamberine haber gönderiyor bu hadisi kutsiye göre. Söyle kullarıma, benden haber ver kullarıma, izzetime yemin ederek söylüyorum, celalime yemin ederek söylüyorum, rahmetime yemin ederek söylüyorum, kullarım anlasın, dinlesin, kesinlikle la ilahe illallah mı diyor birisi, mutlaka onu cehennemde bırakmayacağım. Kesinlikle o cehennemde kalmayacak diyorsa, o zaman Allah'ın dediğine göre mi la ilahe illallah diyeceksiniz, yoksa kendi kafanıza göre mi, yoksa sizin dediğinizi Allah kabul etmek zorunda mı, ama canım neden problem çıkarıyorsunuz mu diyorsunuz? Hayır, problem çıkarmaya kimsenin yetkisi yoktur. Kimse sen diyemedin, sen söyleyemedin, sen la ilahe illallah dedin ama bunu makamına uyduramadın, bunun mahreçlerini güzel çıkaramadın, bunu büyütemedin, süsleyemedin, bağıramadın, millete duyuramadın demeye kimsenin hakkı yoktur. Yani ancak diyoruz ki Allah'ın evet dediği modelde Allah'ın tamam dediği biçimde, Allah'ın razıyım kulum, senin dediğin aynen benim istediğim gibidir dediği gibi olan la ilahe illallahları söyleyenler, evet onlar cehennemde kalmayacaklar. Peki böylece la ilahe illallah dediğine garanti olarak, yani garantili olarak baktığımız, mutlaka onun dediği Allah'ın dediği gibidir, Allah'ın kabul edebileceği gibidir, Allah'ın cehennemde bırakmam dediği cinstendir dediğimiz kimin la ilahe illallahı var? Garanti olarak peygamberimizin, ki onu biliyoruz. Öyleyse bizimki de ona benzesin. Nasıl yani? Bu la ilahe illallah ne demekse öyle söyleyelim. Nasıl söylemekse öyle söyleyelim. Onu ezmeden söyleyelim. Onu bozmadan söyleyelim. Onu nasıl söylenecekse peygambere sorup söyleyelim. Mesela sözlerinin birinde diyor ki, evet la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ama biliyorsunuz anahtarın dişi olmadan şilev yapmaz, iş yapmaz. Öyleyse siz de o cennetin anahtarı olarak la ilahe illallah derken, o ne yapmalıydıysa, size ne yaptırmalıysa onu öylece yapın. Hani Kureyş'e böyle bir teklifi vardı, hatırlar mısınız? Bıkmışlar Kureyş, uluları, büyükleri. Gelmişler Ebu Talib'e, demişler yeter artık. Şu yeğenine bir laf anlat. Ne yap yap, onu bu işten vazgeçir. Dinletememiş, söz söylemiş, anlatamamış, çaresiz kalmış, yeğenini çağırmış. Hatta rivayete göre Ebu Cehil, Ebu Talib'in yanında bir boş yer varmış. Muhammed oraya oturmasın diye sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp oraya oturmuş. Yani hakim noktada bulunmasın diye belki. Ebu Talib demiş ki, yeğenim, bu adamların bir teklifi var. Sen bu davadan vazgeç diyorlar. Yeter artık diyorlar. Bizi birbirimize kattın diyorlar. Ne dersin? Diyor ki amca, yani evet benim istediğim ne ki bunlardan? Bir tek kelime istiyorum. Bir tek kelime söylemelerini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki, ne varmış bunda da vazgeçecekmişim. Hemen heyecan basıyor hepsini. Atılıyorlar. Söyle Allah aşkına diyorlar. Bir tek kelime değil 10 kelime söyleyelim. Neyse o kelime söyle. Tamam, yani onunla vazgeçeceksen biz buna dünden razıyız. Evet diyor Hazreti Peygamber. Bir tek kelime. Yani tevhid kelimesi. Yani la ilahe illallah. Der demez neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Hani aslandan kaçan yaban eşekleri gibi pılıyı pırtıyı toplayıp giymeye bile fırsat bulmadan hemen oradan kaçmaya başlıyorlar. Evet ama onlar anlıyor bu işi. Yani onlar ne demek olduğunu, la ilahe illallah'ın ne anlama geleceğini biliyorlar. Ondan önce kestiği yenmez adam değişiyor meğer. Ondan önce nikahı olmaz adam değişiyor meğer. Ondan önce kıblesi belli olmaz adam değişiyor meğer. Ondan önce ne idüğü belirsiz adam değişiyor meğer. Ondan önceki halini la ilahe illallah değiştiriyor meğer. Onlar biliyor bu işi. İşte öylece Allah'ın istediği, peygamberin öğrettiği gibi la ilahe illallah. Çünkü bu konuyla ilgili sadece bu hadisler olsa, inanın ben de bayram edeceğim tabii. Çünkü hadi hep birlikte la ilahe illallah. Ya da herkes kendi başına tek tek la ilahe illallah. Ama Kur'an'da ve sünnette konuyla ilgili diğer bilgiler elbette bunun ek bilgileri değil, asıl bilgileridir. Hepsini beraber yeniden öğrenmeliyiz. Bir başka hadis İbn Abbas'tan. İnni enallahu la ilahe illa ene sebaqat rahmeti gadabi. Femen şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduh ve rasuluh felehul cennet. İnşallah bize de. Cenab-ı Hak diyor ki peygamberimizin haberine göre, ben Allah'ım gerçekten, hiç şüpheniz olmasın, işte ben Allah ve benden başka da gerçek bir mabut, ciddi bir ilah, yani olması gereken bir tanrı yok. Hayatınıza karışmaya yetkili sadece ben, kulu kölesi olacağınız sadece ben, yolunda gideceğiniz sadece ben, la ilahe illa ene, benden başkası yok, ilah yok, tanımayın. Ben ilahım diyenler, beni dinleyin diyenler, benim yolumda gidin diyenler, hayatı bana göre düzenleyin diyenler, her şeyde ben olmalıyım, benim kulum kölen olun diyenler, bırakın onları. Hayır, sadece ben var, benden başkası yok. Ve ben, sebakat rahmeti gazabi, benim rahmetim gazabımı geçer. Hep öyle olmuştur. Bunu böyle bilin. Yani benim rahmetim öyle geniş, öyle büyük, öyle derin, öyle ulvi, öyle yüce, öyle büyük ki gazabım onun yanında hiç. Hep gazabımı öne geçer rahmetim. Yani size affetmek istiyorum, size merhamet etmek istiyorum. Bütün bu dediklerim, eğer yasak koymuşsam yasaklarım, eğer emretmişsem emirlerim, nehyetmişsem nehilerim, size söylemişsem söylediklerim, söylememişsem söylemediklerim hep rahmetimden kaynaklanıyor. Beni Rahman bilin, beni Rahim bilin. Hep benim dediklerime göre hareket edin. Bilin ki gazap ederim, bilin ki azap ederim ama rahmetim ve merhametim daha öndedir. Her zaman öne geçer, ondan yararlanın. İşte onun bir ürünü, işte onun bir neticesi, işte onun bir tecellisi. فَمَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur diye şahit olursa, kim ki benden başka, Allah'tan başka ilah olmadığının şehidi olursa, şahidi olursa, görüntüsü olursa, hey bakın bana, işte Allah'tan başka ilahın olmadığını bende görebilirsiniz. Benimle anlayabilirsiniz, bana bakıp fark edebilirsiniz. Ben bu inancın, ben bu görüşün, ben bu kelimenin, ben bu kelamın, ben bu yazgının, ben bu yasanın görüntüsüyüm. Benimle bu işi fark edebilirsiniz diyebilirse insanlar, kim bunu derse aynı zamanda ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyebiliyorsa bunu şahit olma pahasına, bunu şehit olma pahasına ortaya koyabiliyorsa fe lehu el cenneh, ona cennet vardır diyor Allah. Ne dersiniz? Bunu Allah'tan başka kim diyebilir? E Allah'ın sözüyse niye Kur'an'da yok deyin hadi. Hani bazen öyle olur. Ya bu kadar ciddi bir mesele Kur'an'da niye böyle bir ayetle anlatılmış? Mesela cuma konusunda duymuşumdur. Yani arkadaş cuma ki enteresan bir olay, cuma ki korkunç bir olay, cuma ki büyük bir olay. Evet olayların olayı, şok olay, tamam anladım cuma. Ama cuma ile ilgili bakıyoruz Kur'an'da bir ayet, bir de arkasından iki ayet var. Yani daha büyük olmalı böyle en detayına kadar, hangi ortamda, hangi durumda, kimin kılması, kimin kıldırmasıyla, kim ne yapar anlamına neler olmalı değil miydi? Yani Allah bana sorsaydı ben tarif ederdim demekten başka ne cevap vereyim? Ne dersiniz? Konu bu. Böylece anlatmış. Allah böyle söylüyor. فَمَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kim ki la ilahe illallah inancına şahit olursa, eşhedü ile ifade ederse, ben şahidim, ben şehit olmaya razıyım, ben can verme pahasına söylüyorum, bu uğurda canımı ortaya koyarım ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü ve de Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği peygamberimin elçiliğiyle ortaya konmuştur. Ve ben bu kulluk modelini Muhammed Aleyhisselam'dan öğreniyorum. İnanıyorum ki şehit olmaya razı, kabul ediyorum ki Muhammed Aleyhisselam onun kuludur. Ona kulluk da örnektir. Ben de bu kulluğun örneğini ondan almışım, ondan alacağım, onunla beraberim derse bir insan aynı zamanda onun elçisidir. Ondan mesaj getirir, onun peygamberidir, onun dediklerini bize öğretir diyebiliyor. Buna şehide yapıyorsa felehul cenneh, işte o cenneti hak etmiştir. İnsanlar şehadet ve şehitlik kavramını eşhedüsüz anlatmaya çalışıyorlar da ne kadar garibime gidiyor. Ne dersiniz? Şehadet konusu, şehit konusu konuşulacak ve eşhedü en la ilahe illallahsız olacak bu iş, öyle mi? Ya da bu işin önü, ilki peygamberler ama peygamberlerin sonu ve bu işin piri, bu işin güzeli, bu işin efendisi, bu işin üstadı, bu işin yetkilisi aleyhissalatü vesselam gündemde olmadan, yani ona sormadan, ona danışmadan insanlar bu konuları kendilerine göre anlatacaklar, öyle mi? Tekrar ediyoruz. İnni en Allah, la ilahe illa ene. Ben, işte kesinlikle şu ben, benden başka ilah yoktur diyor Allah. Sebekat rahmeti gadabi ve ben, kendisinden başka ilah olmayan ben, Allah olan ben söylüyorum size ki, benim rahmetim gazabımı geçmiştir, hep geçmiş, daha ileride, daha öndedir. Ben önce Rahmanım, ben önce Rahimim, ben önce rahmet ve merhamet sahibiyim. Gazabımdan, azabımdan daha öndedir o her zaman. Ve ben söylüyorum, dinleyin. فَمَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kim ki la ilahe illallah'a şehadet ederse, kim ki وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammed'un abduhu ve rasuluha şehadet ederse, işte felehul cennet, ona cennet vardır. İsteyenlere duyurulur yani. ilanen duyurulur ya hani isteyenlere, merakı olanlara, ilgili olanlara duyurulur. Evet, Cenab-ı Hak da duyuruyor. Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Cenab-ı Hak şöyle söylüyor. Ya Musa, لَوْ اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا ف۪يهَا وَالْاَرْضِ وَمَا ف۪يهَا وَالْبِحَارَ وَمَا ف۪يهَا وُضِعُوا ف۪ي كَفَّةٍ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وُضَعَتْ ف۪ي الْكَفَّةِ الْاُخْرَى لَرَجَحَتْ. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya hitaben diyor ki, ey Musa, eğer ki bütün gökler, 7 tane dahası varsa, yani onu da nereden çıkardın demeyin. Cenab-ı Hak ya bütün gökleri 7 ana bölüm olarak düzenlemiş, dizayn etmiş veya bütün göklerden 7 tanesini bizim için düzenlemiş, bu sizin imtihanınız için yeterli demiş, diğerlerinin düzenini de bilmiyoruz. Yani onlar kendi düzeninde de olabilir. Böyle de bir mümkün anlayış var. Ona göre ihtilaflı diye böyle söyledim. Ey Musa, bütün gökler ne kadar varsa ama sadece gökler değil ve onun içindekiler ve ma fiha. Bir de vel ardı ve ma fiha. Bütün yeryüzü ve içindekiler, gökte ne varsa onlar, yerde ne varsa onlar, bütün gökler olunca birinci kat semada neler olduğunu biraz biliyoruz. Bir sirac-ı münir var, güneş diyoruz. Bir kamera münira var, ay diyoruz. Bir de yıldızlar var ki alabildiğine ucu bucağı bilinmez, sayısından haberimiz yok. İşte onlar var. Ama bunlar birinci kat semada ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hele bir de varsa ondan sonrakilerde neler var? Ne bileyim. İşte bütün gök ve göktekiler. Bütün yeryüzü ve yerdekiler. Hani yeryüzünde neler varsa neler var? Ağaçlar, dağlar var, koyunlar, kuzular var. Ama mezarlar, cesetler var, insanlar var, yürüyenler ya da isyan edenler ya da inkar edenler. Ama itaat eden, kulluk yapanlar da var. Bir de vel bihara ve ma fiha, denizler ve denizde olanlar var ya, hepsi ne varsa bütünü hepsi beraber vudu'u, eğer ki fi keffetin, terazinin bir kefesine konulsa, mizanın bir tarafına yerleştirilse, terazinin bir kefesine koyduğunuz bütün bunları, gökleri, yeri, denizleri ve içindekileri hepsini koydunuz ama diğer kefesine, fil keffetil uhra, diğerine de la ilahe illallah koyacaksınız. Hadi bakalım, onda diğer gözüne de onu koyuyoruz terazinin. İnan ki kesinlikle la racihat ağır basar. La ilahe illallah tarafı daha ağırdır. İyi ama ne anlama geldi, nasıl oldu? Biri maddeydi, yani göktü, göktekilerdi, yerdi, yerdekilerdi, denizdi, denizdekilerdi. Bütün balıkları da koymuştuk, suları da koyduk, nesi var nesi yoksa dağları, taşları koyduk, bütün dünyayı koyduk, bütün gökyüzünü koyduk. Evet, ne oldu o zaman? Ama öbür tarafına la ilahe illallah koyduk, ağır bastı. Ben ancak şu kadarını anladım. Gerçekten farklı bir konu, gerçekten değişik bölüm. Bilemiyorum. Ama aklıma şu geldi. Yani la ilahe illallah benimle mizana konusun da istemem dünyayı da, içindekileri de. İstemem denizi, içindekileri de. İstemem bütün gökleri, içindekileri de demem gerekir mi bu hadise göre? Benim aklıma öyle geldi. Yani benim yarın mizanıma bana ait olanlar konulacaktı ya. Mesela evim ikincisi, üçüncüsüyle. Ama eşyalarım, kölelerim, hizmetçilerim, apartmanlarım, dairelerim, fabrikalarım, elemanlarım, ama her şeyim, paralarım, aman altınlarım, gümüşlerim, her şeyim, nelerim varsa benim olsun, benimle beraber kefenin o görünmez cebine koyup ben amel defterime yazdırıp onları mizana koyacaktım ya yarın. Bütün bunlar bir yana ama la ilahe illallah'ım kaybolmasın bir yana demediğim değil mi? Çünkü mizana neler ve neler konulsa, akrabalarım hepsi dolsalar mizanıma. Ben çünkü onları çok değer vererek, ilgi kesmeden akrabaları olmuştum. Ama ölçüyü Allah'tan alarak, yani la ilahe illallah'tan alarak değil. Bütün mallarım, mülklerim, ben onları la ilahe illallah'ı bir kenara alarak eğer toplamışsam, ama bütün varlıklarım, hani denize nazır, dağa bakan, dağın kenarındaki ormanın içindeki evlerim, yatlarım, katlarım, nelerim varsa hepsini ben la ilahe illallahsız bir dünyaya heveslendiğim için veya hedeflendiğim ya da kilitlendiğim için edinmiştim. Bütün bunlar yarın benim adıma mizana konulsa ne yazarmış? Ne var ki öbür tarafa la ilahe illallah konuldu mu? Tamammış. Hepsine ağır, hepsine üstün gelecekmiş. Öyleyse ya Rab la ilahe illallah'ı dediğin gibi söylemek ve de muhafaza etmek konusunda yardımını esirgeme. Öyle değil mi? Öyle yapmalı değil miymişiz? Yani la ilahe illallah'ı kaybetmeyelim. O zaman neydi kaybetmiştin? Çalmışlardı değil mi? Hacca gittin. Nasıl da olmuştu? Tam da orada üstelik bir el atmışlardı. Senin o kadar paran birden yok olmuştu. Olsun. Ama ya şeytan kalbine el atıp la ilahe illallah'ı çalsaydı ne yapacaktın? Ya da çalamadıysa ezip bozsaydı. Yani senin hani dolarların vardı ya, euroların ya da liraların, onları altınların vardı ya da, hani onları almış adam aynısını ama sahtesini koy vermiş senin kesene, kasana, cüzdanına, nasıl da kahroluyordun sahte diye. Ya da şeytan la ilahe illallah'ı alıverse onun sahtesini ya da karışığını ya da buruşuğunu, bulanığını ya da hani şirk karıştırılmış, ortaklaştırılmış, şirket kurulmuşunu onun yerine koyuverse ne yapardın? Hani paranı çalmışlardı, haçtaydın. Sen yediğini azaltırsın, hediyeni almazsın. Biraz daha sakin olursun. Belki ayağın yerde olur. Belki boynun daha rahat duaya bükülür. Belki sen hayatı daha iyi bilirdin. Belki de o paralarla gitmek yerine o paralarsız gitmen gerektiğini anlardın filan bir yorum olur değil mi? Ama la ilahe illallah'ın çalınmasın. Çünkü o mizana konulmazsa her şey bitik. Ya Rabbi kaybettirme. La ilahe illallah'ımıza, Muhammedur Resulullah'ımıza, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu imanımıza sahip kıl ya Rabbi. Çünkü eğer o mizanımıza konulmazsa her şey bitik. Ama onun yanında eğer, yani onunla beraber onu ezen, onu bozan, onu saf halinden, samimi durumundan, onu ak ve pak halinden değiştiren ya da karıştıran bir şeylerle eğer mizana la ilahe illallah konulursa o zaman hepten özelliği kayboluyor. Bu değildi istediğim, bunu bozmuşsunuz ya da bu aslı değil fotokopisi mi diyecek Allah artık bilmiyorum. Ama bu benim istediğim değil, ben bunu istemiyorum, bununla size cennet vermeyeceğim derse işte o zaman heyhat, en büyük kaybı bulduğumuz gündür Allah korusun. Ebu Derda radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak'tan şöyle naklettiğini haber veriyor. Allahu Teala der ki, لَوْ اَنَّ عَبْدِي اِسْتَقْبَلَنِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ ذُنُوبًا اَمَا لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا اِسْتَقْبَلْتُهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً Allahu Ekber. Eğer ki kulum yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelmiş olsun. Ama yeter ki bana hiçbir şey ortak koşmamış. Bana şirk koşmamış. Yani beni ortakla düşünmemiş. Beni kendi başıma sadece ama hiçbir şeye muhtaç olmadan Rab ve İlah bilmiş. Yani benim Rab ve İlah oluşum gerçeğini başkalarıyla paylaştırmamış. Benim Rab ve İlah oluşumu başkalarına bulaştırmamış, yamamamış veya başkalarını benim rububiyet ve uluhiyetime iliştirmemişse o zaman istakbaltuhu bi kurabiha mağfireten, yeryüzü dolusu günahı varmış olsun, dünya dolusu mağfiretle karşılar, hepsini affederim diyor Allah. Aa ne kadar güzel, ben de şirk koşmadan öyleyse hep günah işlesem der mi Müslüman? Böyle demesi gerekir mi? Yani Allah'ın bu sözü Allah'a isyana teşvik anlamına mı gelir? Allah bizim günaha girmemizi mi ister? Şirkten başka ne yaparsanız yapın serbestsiniz mi der? Hayır. Ama şirk yapmayın. Ama şirke düşmeyin. Ama beni ortakla bilmeyin. Sadece bana ait olan özellikleri başkalarıyla paylaştırmayın demiyor mu? Değilse hadi hadi girin günaha. Söyleyin, bir insan günaha girerken başkalarının emrini dinleyerek günaha girerse bunda da bir şirk bulaşığı varsa ya demeli değil miydik? Biraz daha açalım inşallah. Yani bir insan namazında acele ediyor. Gereği gibi kılmıyor belki. Yani rükûlarda tam, secdelerde tam edemediği bir namazı var. Bunu aslında kılmayacaktı da başkalarına gösteriş için kıldığı bir namazdan dolayı yapıyorsa söyleyin şirk bulaşığı var gibi mi? Aslında namaz kılmayacakmış da başkaları için kılmış. Ama öyle değil de gafletinden, yorgunluğundan, acelesinden, beceremediğinden, işin ciddiyetini anlamadığındansa bu günah işte. Onu Allah affetsin ama başkaları diye değil. Para hırsından, makam ve mevki derdinden ya da dünya ve dünyalıklar sıkıntısından aslında namaza yer ayırmayacaktı ama neyse bu kadar idare etsin. Benimki bu kadar dediğinden olmasın. Peki diğer günahlar da öyle değil mi? Mesela içki zaafından içiyormuş. Bırakmak için çok çalışmış. 3 gün ara vermiş. 30 gün ara vermiş. Dayanamamış. 3 sene sonra bir daha ama 7 sene sonra bir daha içmişse gerçekten yanlışını bilerek içmiş. Ya da gerçekten hatasını kabullenerek içmiş. 1000 pişman içmişse var mı öyle insanlar? Var. Duyuyoruz. İçki içerken yalvaranlar. Hatta öyleler duyuyoruz. Evet Allah affetsin. İçmesin ama Allah affetsin. Fakat öyle değil. Bunu sosyal bir baskı. Benim hayatımı Allah karışır ama başkaları da karışır. Ben burada olmam gerektiğine göre bunda içmem gerekiyor. Ya da bu konuda Allah karışmasa da ben şöyle yapsam gibi endişelerle içiyorsa, onlar biraz daha düşünsünler. Biraz karışık gibi geliyor. Nelerle neyi karıştırdıklarını, Rablık ve ilahlık konusunda Allah'ın yanına başkalarına da eş mi koştular, ortak mı eylediklerini bir daha düşünsünler. Herkes kendisini daha iyi bilsin. Ama ortak koşmadan dünya dolusu günahla Allah'ın huzuruna gitmiş. Allah da dünya dolusu affını gönderdi mi tertemiz çıkıverecektir inşallah. Ümmühani radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan Cenab-ı Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan naklediyor. Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Yunadil munadi ya ehlet tevhid liya'fu ba'dukum an ba'din ve aleyyes sevab. Kıyamet gününde bir münadi şöyle nida eder. Arapçayı Arapçayla tercüme ettik. Ne diyeydik? Birisi şöyle ilan eder ama ilanla görevli. Bağırmakla, herkese duyurmakla görevli. Nida etmekle görevli. Yani bu işi herkese duyurmakla görevli biri şöyle seslenir. Ey tevhid ehli! Ey kelime-i tevhid ehli! Ey Allah'ı yaratan olarak, Rahman olarak, hakim olarak, alim olarak veya sabur ve şekur olarak ya da hükmeden, şifa veren, hayata karışan ya da semi ve basir olan ya da Allah'ı Allah eden bütün özelliklerinde bir tek tek bir bilen ey tevhid ehli birbirinizi affediniz. Sevap vermek bana ait. Cenab-ı Hak demek ki kıyamet günü birine böyle görev verecek. Söyle bu insanlara birbirlerini affetsinler. Eğer ama affedersem ondan alacağım sevaptan dolayı bana ihtiyacım olduğu dönemden dolayı ama ben ne yapacağım o zaman diye endişe duymasınlar. Çünkü sevap vermek bana aittir diyor. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Bakın Cenab-ı Hak bize ne diyormuş tekrar edelim. Ey tevhid ehli, ya ehlet tevhid. O zaman hemen bir tevhid apartmanı mı kursak orada oturanlar? Bazen konuşmalarımda böyle ilgisiz, düzensiz, hatta biraz da şakalı ya da böyle ciddiyetsiz bölümler oluyor. Dinleyenlerin yanında ben dinlerken utanıyorum aslında. Ama söyleyin, bunu yaşarken utanmayanlar var mı piyasada? Aman Allah'ım, cihat köfte salonu olursa, tevhid de kooperatif adı olursa, yok efendim Bakara şöyle bir sistemin, Ali İmran böyle bir formun adı olursa, aman hangi mantığın ya da hangi lokantanın ya da hangi marketin adı efendim şu ya da sanı bu olursa, böyle bir düzende yaşarken insanlar cennet ve cehennemi istikbali kurtarma adına hep başka şeylerde gözleri olursa, aklıma böyle örnek vermek geliyor, ne yapayım? Söyleyin, ey tevhid ehli dediğine göre Allah, tevhid ehli ne ki acaba? O zaman biz de tevhid tişörtleri mi çıkartsak? Yani tevhidle ilgili bir şeyler üretsek, bir marka mı yapsak bu işi? O markanın ürünlerini kullananlar mı olsa? Hayır efendim. Siz kelime-i tevhidi bilmiyor muydunuz? Ne zaman unuttunuz derler adama. Yani birleme, tek bilme, gönlü hoş edilecek tek Allah, yolunda gidilecek tek Allah, sözü dinlenecek tek Allah, hayatımıza karışmaya yetkili tek Allah, azabı en büyük tek Allah, ama mükafatı en büyük tek Allah, yani tek ama tek ama tek Allah. Hani şu Bilal Efendimizin üzerindeki kocaman ama kızgın taşlara rağmen, kızgın kumların üzerinde her şeye rağmen tek dediği, Rab ve ilah olarak tek Allah'ı bilenler, La ilahe illallah tevhid kelimesiyle, Muhammedur Resulullah tevhid ifadesiyle Allah'ın huzuruna gitme isteyenler var ya, hadi birbirinizi affedin diyor Allah. Madem ki bir ortaklığınız var, tevhidde ortaklık, siz kardeşsiniz, siz arkadaşsınız, siz dostsunuz, siz berabersiniz, affedin birbirinizi. Evet, sevap bana aittir. Hatta şöyle bir hadis hatırlıyorum konuyla ilgili. Et-Tarhib ve Terhib'de görmüştüm. Alacağı olan birisi borçlunun yakasından tutmuş vaziyette sanki. Ya Rabbi, ben bundan alacağımı istiyorum. Sevaba ihtiyacım var. Al kulum sevabından diyecekmiş Allah. Allah'ın huzurunda iki kişi, biri borçlu, biri alacaklı. Ya Rabbi, ama daha alacağım bitmedi. Namazdan kazandığı sevaplarından da al kulum. Ama bitmedi ya Rabbi, abdestini de al. Ama ya Rabbi, orucundan sevabı varsa onları da topla. Ama ya Rabbi, varsa ne kadar sevabı, hepsini aldıktan sonra ya Rabbi daha alacağım bitmedi diyecekmiş. Cenab-ı Hak diyecekmiş ki, ama kulum, fakat sevabı kalmadı. Bunu söylerken Cenab-ı Peygamber, bunu anlatırken, bunu bize haber verirken ağlıyor, gözyaşlarını tutamıyor. Evet, bir insan düşebileceği en kötü durum, sevabının tüm bitmesi. Sonra diyecekmiş ki, o kul, alacaklı kul diyecekmiş ki, olsun ya Rabbi, ama ben alacağımı isterim. Madem sevabı bittiyse, öyleyse günahlarımı yüklensin. Peygamberimizi ağlatan bölüm. Evet, her şey bitiyor, sevap bitiyor, bu sefer karşıdakinin günahını yüklenecek. İşte tam bu sıra Cenab-ı Hak o kula bir köşk gösterir. Mükemmel, müheykel, müşekkel, mutantan, müdebdeb bir köşk. Korkunç, muazzam, gerçekten müthiş bir güzellikte, gerçekten güzel bir köşk. Köşkün sahibi Allah, kulun kalbinin sahibi Allah, imrendiri veriyor ona, beğeni veriyor, birdenbire dönü veriyor, her şeyi unutu veriyor. Aman ya Rabbi, bu köşk neyin nesi? Aman Allah'ım, bu köşkü kime hazırladın? Kim kazanacak o köşkü? Cenab-ı Hak diyor ki, sen kardeşine eğer hakkını helal edersen o köşkü sana veririm. Helal ya Rabbi, helal olsun ya Rabbi. Aman ya Rabbi, istemem ya Rabbi diyecekmiş o kul. İşte benzeri bir ifade. Birbirinizi affediniz. Sevap vermek bana aittir diyor. Öyleyse Müslümanlarda hakkım varsa helal olsun. Ben Allah'tan o köşklerden çok isterim. Bende hakkı olanlar varsa helal etsinler. Eğer ederlerse Allah o köşklerden onlara çok versin. Ne dersiniz? Birbirimizi yarın mı affedelim? Gelin bugünden affedelim. Yani insandır bilelim, affedelim. Yanlış yapabilir diyelim, affedelim. Önce karımız, kocamız, birbirimizi affedelim. Anamız, babamız, çocuğumuz, birbirimizi affedelim. Kardeşler, birbirimizi affedelim. Ama arkadaşlar, ama akrabalar, ama komşular, ama ortaklar, birbirimizi affedelim. Ama affedelim, çünkü yanlıştan o da vazgeçsin, biz de vazgeçelim. O zaman sevap vermek Allah'a aittir. Ebu Hureyre Hazretlerinden radıyallahu anh, Cenab-ı Peygamber şöyle rivayet ediyor. Ama Cenab-ı Hak peygamberimize demiş de, peygamberimiz bize Allah'tan şöyle rivayet ediyor. Abdil mümin ahabbu ileyye min ba'di melaiketi. Allahu Ekber. Diyor ki Cenab-ı Hak, mümin kulum var ya, işte o bana nice bazı meleklerimden daha sevgilidir. Allahu Ekber. Yani ben iyi bir kul, yani bir mümin kul olacağım. Allah'a iman edecek, onun istediği imana sahip olacağım. Allah'a imanımın emanında olacak, bu imanın güvencesinin altında bulunacağım. Yani Allah'a kul olacak ama mümin kul olacağım. O zaman Allah beni kimi meleklerinden daha çok sevecek? Çünkü o kimi melekleri, yani melek işte, günah bilmez melek, yanlış yapmaz melek, isyan etmez melek, karşı gelmez melek. Ama ben onlardan daha sevgili olacağım Allah'a. Ya Rabbi beni onlardan kıl diye isteyeceğim ama ne yapmam gerekiyormuş? Kul olacak ve de mümin kul olacağım. Kulluğumun emanını, kulluğumun imanını Allah belirleyecek. Yani öyle bir iman sahibi olacağım ki bu iman beni Allah'a kul, onun dışında tüm mahlukat ve mevcudata özgür eyleyecek. Yani ben Allah'ın dediklerine boyun eğecek. Sadece onu memnun etmeye çalışacağım. Onun huzurunda el pençe divan, onu memnun etmeye çalışacağım. Kulluk. Gerçi biz Allah'a kulluğu baştan kabul etmişiz de galiba kulluğun formunu değiştirmişiz. Hani vardı ya, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَضَعِهِ ya da فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Yani anladığım kadarıyla Türkçesi şöyleydi o ayetlerin, kendilerine denilmeyeni denildi gibi değiştirenler ya da kendilerine denileni denilmediği biçime sokanlar vardı ya, ya da yasa ve yazgıyı, harfleri ve kelimeleri kendilerine göre şekil değiştirip yeni bir biçime sokanlar vardı ya, sanki işte bu hesaba göre de kulluk modelini değiştirmişiz, iman modelini değiştirmişiz. Mesela bir kul, bir köleden söz edelim. Size bir köle hediye ettim. Ya da siz bana edin, ne fark eder? Ama öyle bir köle ki dünyada 10 parmağında 10 hüner diyorlar, bunun 100 tane hüner. O kadar maharetli, o kadar becerikli, o kadar güçlü, o kadar kuvvetli. Fakat kölenin bir sakat tarafı, bir yanlış tarafı, bir hatalı, bir eksik tarafı var. Köleliğinin yapısal malzemelerini ya da ögelerini kendisi belirliyor ve diyor ki, benim efendime 3 görevim var. 1- sabah kahvaltısı, 2- öğle yemeği ve 3- akşam yemeği. Üstelik getirmek, götürmek bile değil. Efendim kendi zevkine göre dilediği zaman götürsün. Ben bitti herhalde diye götürsem de ayıp olur diyor ve böyle bir kölelik yapıyor. Ne dersiniz? Sizinki buna benzer mi? İkinci bir köle modeli olsun. Hadi o da arkadaşınızın kölesi. O köle biraz daha firasetli, biraz daha görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Aman efendim o köle çok değişik. Yani sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeğinin yanında, arada bir sabahla öğle arası, bir de öğlenle akşam arası, özellikle ikindi civarında, hele yatacağında da şöyle içecek bir şeyler, biraz da meyve falan getirmeyi hiç ihmal etmiyor. Ayrıca yatağınız konusunda da sorumlu. Ne kadar? Ama gerisi yok. İşte o kadar. Yani ne yapacağını kendisi belirlemiş. Galiba efendim benden bunları ister diyor ve işte onları öylece sıraya koymuş. Bir üçüncü köle düşünün. Kapınızda hazır, karşınızda hazır. El pençe divan. Ne isterseniz size bakıp duruyor. Hareketinizi kontrol edip duruyor değil. Yani acaba ne emredecek efendim diye. Hemen sizinle baş başa, sizin huzurunuzda, sizin yanınızda, sizin emriniz altında iki dudağınıza bakıp duruyor sanki. Ne diyecek acaba diye. Önce dediklerinizi listelemiş, sonra diyeceklerinize kulak kesilmiş, göz kesilmiş vaziyette. Ne dersiniz? Acaba siz Allah'a hangi köle cinsindensiniz? Tamam, Allah sabah namazı dedi, yapıyoruz. Ramazan'da orucumuzu tutmuştuk, tutuyoruz. Evet, arada bir zaten 5-10 kuruş gelen giden fakir fukaraya tasaddukta bulunuyoruz. Yani ne yapacağımızı biz biliriz anlamına mı? Biraz da bazen artırıyoruz. Nice dinsel sohbet ortamlarından edindiğimiz kimi alışkanlıklarımızda var mı diyorsunuz? Yoksa Allah'ın istediği gibi bir köle olmanın modelini de Allah'tan mı aldınız? Biliyorsunuz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu sözü, yani peygambere imanın özü, onun köle kabul edilmesi anlamına geliyor. Yani Allah peygamberimizi köle kabul edin, kul kabul edin, peygamberi dinleyin, o gibi olmaya çalışın diyorsa, abdil mümin, peygamber gibi bir köle, ona benzeyen bir kul anlamına gelecektir. Enes Hazretleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Cenab-ı Peygamber Allahu Teala'dan rivayet ediyor. Allahu Teala diyor ki: Yebne Adem, inneke ma da'uteni ve raceuteni gafertu leke ala ma kâne mink ve la ubali. Ey Adem oğlu, sen bana dua ve ricada bulunduğun zaman, sen yeter ki bana dua et, ricada bulun, iste benden, ama beni istenecek biri bil, yalvarılacak biri bil, yakarılacak biri bil, o zaman sende bulunan bütün günahları kayıtsız şartsız mağfiret eder, affederim, eyvallah etmem anlamına sanki. Yebne Adem, lev belagat zunubuke ananes sema, ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. Ey Ademoğlu, senin günahların, yani bütün gökleri dolduracak kadar bile olsa, gökleri dolduracak dereceye bile ulaşsa, eğer sen bana istiğfar edersen, benden mağfiret dilersen, mağfiret edilmeni, af edilmeni istersen, senin bütün günahlarını mağfiret ederim. Yok kabul ederim, silerim işini bitiririm. Yebne Adem, inneke lev eteyteni bi kurabil ardı hataya, tümme lakiteni la tüşrikü bi şeyen, le eteytüke bi kurabiha mağfireten. Yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, ama şirk koşmadığın halde gelmişsen, şirk koşmadığın halde bana kavuşursan, yeryüzünü dolduracak kadar bir mağfiretle mukabele eder, seni affederim. Demek ki, kul kendisini affedecek, mağfiret edecek bir Allah'ı, bir ilahı, bir Rabb'ı var bilir de, her şeye rağmen pişman olur, döner ona, affet ya Rabbi, senden istiyorum ya Rabbi derse, Allah onu affedecek, mağfiret edecek, merhamet edecektir. Ya Rabbi, bizi onlardan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.